ağzımız ve burnumuz için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından sesleniyoruz. Bugün 12 Haziran 2020 Cuma. Güneşli bir Ankara gününden selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Efendim gününüz güzel ve huzurlu geçsin. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda maneviyat büyüklerimizden biri olan Hacı Bayramı Veli'yi konuşacağız. Eğitimci yazar Safiye Selma Hançer, Hacı Bayramı Veli'yi Avucumdaki Hasat kitabında bu büyük velinin hayat hikayesini kaleme aldı. Safiye Selma Hançer canlı telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Hacı Bayramı Veli'yi merak edenler için yayınımıza bekliyoruz efendim. Dün Türkiye'nin Ulusal Cemiyeti Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 152. yıl dönümüydü. Türk Kızılayı hayati öneme sahip çalışmalar yapıyor bildiğiniz üzere. Daha nice senelere diyor ve kutluyoruz. Türk Kızılay Ankara Şubesi Başkan Vekili Hamdi Sıcak canlı telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Kızılay'ın faaliyetleri üzerine sohbet edeceğiz. Hayatın sesleri başladı. Hiçbir yere ayrılmayın efendim.
Şemsiyenin ucu kare, şemsiyenin ucu kare, yok mu bu derdime çare, yok mu bu derdime çare, oyar güzel ben bir çare. Oyar güzel ben bir çare, çaresiz dertlere düştüm, bir vefasız yâre düştüm, çaresiz dertlere düştüm, bir vefasız yâre. Şemsiyemin ucu basko, şemsiyemin ucu basko, söyle canım kimdir dostum, söyle canım kimdir dostum, öldürmeye var mı öldürmeye var mı kastım, kastın azabına düştüm, bir vefasız yâre düştüm, kastın azabına düştüm, bir vefasız yâre.
Efendim güzel bir türkünün ardından yayınımız devam ediyor. Efendim ilk telefon bağlantımızda Hacı Bayramı Veli üzerine konuşacağız. Telefon hattımızda Safiye Selma Hançer var, eğitimci yazar. Sayın Hançer, yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız, nasıl geçiyor günler?
Teşekkür ederiz, iyiyiz. Biraz zorlu bir süreçteyiz ama iyiyiz. Pandemi sebebiyle okula gidemiyoruz.
Evet.
Ama öğrencilerimizle mutlaka buluşuyoruz internet üzerinden. Onların eksikliklerini tamamlıyoruz. İnşallah bunu da atlatacağız.
İnşallah. Uzmanlar tarafından sıkça uyarılarda bulunuluyor. Bu süreçte rehavete kapılmamamız, tedbirleri elden bırakmamamız gerektiği üstüne basılarak söyleniyor. Ama maalesef sokağa indiğimizde durumun böyle olmadığını, hakikaten insanların maskesiz, fiziksel mesafeye dikkat etmeden hareket ettiklerini gözlemliyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendimize bir çeki düzen veririz ve daha güzel günlere kavuşuruz. Böyle ümit ediyoruz.
İnşallah. Sizlerin de sayesinde TRT'nin önemli uyarıları bu konuda gerçekten halkı bilgilendiriyor. İyi ki sizler de bu konuda bu açılımı yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Anadolu'nun pek çok büyüğü var. Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şeyh Şaban-ı Veli ve Hacı Murad-ı Veli gibi bunlar büyük önderler. Siz de Hacı Bayram-ı Veli üzerine bir kitap yazdınız.
Evet.
Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz? Bu veliyi anlatmak basit bir iş değil çünkü.
Evet, aslında çıkış noktam öğretmen olduğum için özellikle öğrencilerimin, genç nesillerin ihtiyacı olduğu noktalarda araştırmalar yapmaya başlamıştım. Özellikle yeni nesildeki toplumsal ahlak sorunları, işte aşırı dış dünyaya dönük olmaları, kendilerini bilme noktasında sorun yaşamaları beni gerçekten bu araştırmalara sürükledi. Tasavvuf edebiyatıyla ilgileniyordum zaten. Özellikle Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi konusunda Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi önemli şahsiyetler, alimleri okurken Hacı Bayram Veli benim çok dikkatimi çekti. Onun diğer velilerden farklılıklarının olduğunu gördüm. Bu farklılıklar tabii daha da derinleşti ben okudukça. Ve bu farklılıkları ifade etmek, yeni nesillere anlatmak kendimde bir görev olarak bildim. O nedenle böyle bir kitabı yazdım. İnşallah öğrencilerimiz, gençlerimiz, bütün insanlar, bu topraklarda yaşayan veya dünyadaki diğer insanlar ulaşırlarsa bu kitapta bu farklılıkları görebilirler belki diye düşünmüştüm.
Hı hı.
Bu nedenle biyografik bir çalışma yaptım.
Evet. Tasavvuf edebiyatına olan ilginizden bahsettiniz. Hakikaten tasavvuf engin bir derya, bir okyanus. İçine girdin mi çıkmak mümkün değil. Sizin başka kitaplarınız da var. Hoca Ahmet Yeseri bunlardan bir tanesi. Başka var mı?
Evet. Nasip olursa Üç Kandil diye bir kitabım daha çıkacak. Yine tasavvuf erenlerinden Somuncu Baba, Emir Sultan Hazretleri ve Hacı Bayram Veli'nin üçünün birlikte ortak noktalarını anlatan bir başka roman daha inşallah yazdım. Onu da basım aşamasında inşallah.
Biz de merakla bekliyoruz.
İnşallah.
Hacı Bayram-ı Veli hakkında yazdığınız kitabın ismi Avucumdaki Hasat Hacı Bayram-ı Veli.
Evet.
Peki bu kitaba neden Avucumdaki Hasat ismini verdiniz?
Aslında her insan yaşarken avucunda o kadar farklı şeyler biriktiriyor ki iyilik, güzellik, nefret, hakikat, işte kötülük. Yani yaşadığı süre boyunca bu birikimini bir şekilde de saçıyor etrafa. Yani avucundan döküyor. Ve bu tohumlar da ne dökersiniz ona göre yeşeriyor. Yani insan aslında ne ekerse onu biçiyor. Bu mantıkla Hacı Bayram Veli'nin özellikle 14. yüzyılda insanlığa, Anadolu toprağına, bu bozkırlara yeşertmek için sevgiyi, Allah inancını, İslam ahlakını, çalışkan olmayı avucundaki buğday taneleriyle döktüğünü düşünüyorum. Ve daha sonra koskoca bir imparatorluk olarak geri döndüğünü, biçildiğini düşünüyorum kültürel anlamda.
Hı hı.
Avucumdaki Hasat ismi buradan biraz bu düşünceyle ortaya çıktı. Ahiliğin kuruluşu ve imece, yani özellikle Orta Anadolu'daki imece alışkanlığının kültürün oluşmasında da etkili olduğunu düşünüyorum bu hasat kültürünün. Evet. Kitabın ismi bu nedenle Acımdaki Hasat oldu.
Evet, tam yerinde bir isim olmuş. Bu konuda da sizi tebrik ediyoruz. Tabii kitap yazmak da uzun bir süreç değil mi? Hani okumalar, araştırmalar, uykusuz geçen geceler hatta. Evet. Kitabınızın yazım sürecini anlatır mısınız bize? Nasıl oldu?
Kitabın yazım sürecinde özellikle tabii ki eski kaynaklara dönmeniz gerekiyor. 14. yüzyılda yaşamış bir insanın, bir alimin hayatını ele almak, onu bugünkü dille yeniden ifade etmeye çalışmak zor bir süreçti. Çok fazla eser kaynak taradım. Özellikle Fuat Bayramoğlu'nun Hacı Bayram Veli ile ilgili yazdığı kitapları, Fuat Köprülü'nün, yine çok farklı kitaplarla haşır neşir oldum. Ama sonuçta şu fikir benim için çok önemliydi. Bunların hepsini harmanlayıp bütün bu menkıbelerden, hayal ürünü olan birçok anlatımdan temizleyip Hacı Bayram Veli'yi dupduru bir şekilde, taptaze bir şekilde sunmaktı amacım bu yüzyıldaki insanlara. O nedenle uzun bir süreçti ama çok keyifliydi. Çok güzel bir dönem yaşadım. Bir 5-6 yılımı herhalde bu şekilde feda etmiş oldum Hacı Bayram Veli'nin.
5-6 yıl mesai harcadınız bu kitap için, öyle mi?
Evet, sadece okumalarım oldu bunun için. Çok uzun soluklu bir kitap, roman çıkacaktı ama insanlar okumayı çok fazla, uzun uzun okumayı çok sevmiyorlar artık. Hı hı. Daha böyle hap şekline getirmek daha elzemdi. O nedenle daha kısa bir roman oldu.
Evet. Şimdi kitaba bir giriş yaptık. Şimdi biraz daha derinleşelim isterseniz. Hacı Bayram Veli kimdir? Nerede doğmuş? Ne işle meşgul olmuş? Bize kısaca anlatır mısınız?
Evet, dinleyicilerimiz mutlaka Hacı Bayram Veli'yi bir şekilde duymuştur. Ankara'dakiler özellikle çok severek ziyaret ettikleri çok güzel bir mekan.
Evet.
Duaların merkezi. İnsanlar işte sünnetinde, düğününde, cenazesinde en çok gittikleri, ziyaret ettikleri bir yer Hacı Bayram mekan olarak. Şahsiyet olarak aslında çok derine indiğiniz zaman Hacı Bayram'ın 1350 yıllarda doğduğunu, isminin Numan olduğunu biliyoruz. Zülfadalı, bugünkü Solfasol köyünde doğuyor aslında Hacı Bayram Veli. Toprakla, tarımla ilgilenen bir ailenin çocuğu ama ilme çok düşkün. Ailesi de onun bu düşkünlüğünden dolayı uzun süre eğitim alması için yardımcı oluyor. Kara Medrese'de müderris oluyor Numan Hoca ve ardından eğitiminin yeterli olmadığını fark ediyor. Bilmek çok yeterli gelmiyor ona. Bulmak istiyor, olmak istiyor. O nedenle bu hissiyatla bir dönem geçirdiğinde Hamuddin Aksaray Hazretleri ile iletişime geçiyor. Ve bu şekilde de tasavvufla ilgileniyor. Aksaray'a götürüyor onu bir derviş Somuncu Baba'nın yanına. Hamuddin Aksaray'ın diğer adı, herkes Somuncu Baba diyebilir. Somuncu Baba'nın yanına götürdüğünde bayramın ilk günü, Kurban Bayramı'nın ilk günü varıyorlar medreseye ve Somuncu Baba onu karşısında görünce diyor ki sen özel bir günde geldin medresemize, seçkin, seçilmiş anlamında senin adın Bayram olsun bundan sonra diyor. Bu şekilde Numan Hoca Bayram Hoca'ya dönüşüyor ve ona bir soru soruyor Somuncu Baba. Bundan sonra bilmek mi istersin, bulmak ve olmak mı istersin diyor. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri diyor ki ben bundan sonra bulmak ve olmak istiyorum üstadım diyor. Ve uzun süre birlikte bilmek ve bilmekten uzaklaşıp bulmak ve olmaya doğru yol alıyorlar.
Tabii bu sorular tasavvufta derin mevzular değil mi?
Evet, evet. Yani bulmak ve olmak aslında hepimiz bulmak aşamasına geliyoruz Mustafa Bey. Yani bilmek, hepimiz eğitim alıyoruz. Yani İslami eğitim veya beşeri eğitimler alıyoruz. Sonra onu davranışa dönüştürüyoruz, hayatımızı geçiriyoruz, buluyoruz aslında aradığımızı. Ama olmak çok başka bir mertebe. Olmanın içerisinde gerçekten işte tohum ekmek dediğimiz gibi işte Allah sevgisinin, içimizde sabrın, ilmin, hepsinin olgunlaşması gerekiyor. Olmak çok fazla erişebileceğimiz bir nokta olmuyor maalesef. İşte Hacı Bayram Veli gibi, Somuncu Baba gibi, Hacı Bektaş Veli gibi önemli insanlar bu mertebeye ulaşabiliyorlar. İnşallah insanlar olur. Öyle
i̇nşallah.
Kendini bulur.
Evet, inşallah. Şimdi Hacı Bayramı Veli Hazretleri de bir başkasının talebesiydi. Ondan dersler aldı. Yavuz Sultan Selim de şöyle söylemiş. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Bunu Türkçe'ye çevirirsek, anladım ki cihan padişahı olma çabası boş bir kavgaymış. Hepsinden iyiyse bir Allah dostuna bağlanmakmış demiş Yavuz Sultan Selim. Ne kadar da güzel söylemiş.
Özellikle Hacı Bayram Veli'nin bu noktada öğrencilerine de sık sık söylediği şey bu aslında. İkinci Murat da Hacı Bayram Veli'ye intisap etmiştir. Birkaç kez görüştükten sonra Osmanlı'nın kuruluşunda da çok önemli bir yeri vardır Hacı Bayram Veli'nin. Özellikle padişahların, vezirlerin, komutanların bu dünya ile ilgili kargaşasında ve karmaşasında onların manevi huzurunu sağlamak, bir noktada dizginlemek de diyebiliriz belki günlük hayatla ilgili o hırsı mutlaka intisap ettiklerini görüyoruz. Yani bu Hacı Bayram Veli oluyor, bu işte Mevlana oluyor, bu Yunus Emre oluyor. Hacı Bayram Veli'nin de bu noktada Osmanlı padişahlarının ona intisap ettiğini biliyoruz.
Evet. Şimdi bizler de sizler de Ankara'da yaşıyoruz. Yakından tanıdığımızı aslında söyleyemeyiz Hacı Bayramı Veli'yi. İşte Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin türbesini ziyarete gidiyoruz. Orada camisi var. Camide namazlarımızı eda ediyoruz ama tabii her ne kadar gidip gelsek de yakinen tanımamız söz konusu değil. Hacı Bayramı Veli'yi anlayabilmek için sanırım yaşadığı döneme de bakmak lazım. Yaşadığı dönemin şartları nelerdi?
14. yüzyıl aslında Anadolu için çok karmaşık bir dönem. Özellikle batini tarikatların, batini düşüncelerin çok yoğun olduğu bir dönem. Hacı Bayram Veli kurduğu medresede, bugünkü işte türbenin olduğu yerdeki medresede kurduğunda öğrencileri hep belirli bir kriterle derviş olarak kendisini alıyor. Onların özel yeteneklerine göre ayırıyor. İşte kimini altın işlemeciliği, kimini işte marangozluğa, kimini hattatlığa teşvik ediyor. Ayırıyor ve hepsini meslek grupları olarak belirliyor. Ahilik teşkilatı da aslında buradan çok etkileniyor Hacı Bayram Veli'nin bu çalışmalarından. Anadolu insanının hem eğitimini hem de meslek sahibi olması noktasında abad ediyor aslında Hacı Bayram Veli. Bu konuda hatta o kadar ileri bir hale geliyor ki çevresinde çok ciddi anlamda dervişler toplanıyor. Bir devlet kuracakmış dozuna geldiğinde hemen şikayetler başlıyor işte Osmanlı Padişahı'na, 2. Murat'a. 2. Murat yani böyle bir şey olamayacağını düşünüyor ama yine de Hacı Bayram Veli'yi kendisine çağırıyor. Yani nedir, ne değildir bu durum diye. Onu tanıdıktan sonra böyle bir şeyin olmayacağını anlıyor ve onu çok seviyor. Hatta ona bağlanıyor. Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Hacı Bayram Veli'nin bu noktadaki etkilerini görüyoruz. Yani bir devletin kuruluşunu sağlıyor diyebiliriz. Taşıdığı bir sır da var. Biliyorsunuz kitapta da bunu ifade ediyor.
Nedir o sır?
Somuncu Baba'dan aldığı bir sır. Onu daha sonra Akşemsettin'e verecek. Akşemsettin onun öğrencisi. Bu sır Fatih'in İstanbul'u fethetme sırrı. İkinci Murat'a da kucağında Fatih'i verdiklerinde Hacı Bayram Veli'ye Fatih'i kucağına veriyorlar. Onu okuyor, işte seviyor ve o sırrı ikinci Murat'a söylüyor.
Evet.
Böyle güzel bir şey de var. Hacı Bayram Veli'yi diğer velilerden farklı kılan önemli özelliklerden bir tanesi de bu.
Evet. Yani Somuncu Baba'yla Hacı Bayram Veli Hazretleri arasında sıkı bir bağlantı var diyebilir miyiz?
Tabii. Asasını da ona bırakıyor. Asa çok önemli bir şey. Yani post bırakmak gibi bir şey. Asasını ona devrediyor. Hacı Bayram Veli de asasını Akşemsettin'e devrediyor. Ve Akşemsettin'den sonra da Osmanlı'nın diğer velileri, padişahın yanındaki önemli manevi liderler bu asayı devralıyorlar birbirlerinden.
Yani çok ilginç geliyor tabii bizlere bunlar. Evet. Peki siz günümüz insanların Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni yeterince layıkıyla anladığını düşünüyor musunuz? Ne dersiniz?
Yani günlük hayat o kadar büyük bir karmaşa içerisinde devam ediyor ki insanlar için bu şahıslar, bu karakterler çok böyle ön plana çıkmıyor. Biraz okuyup araştırdıklarında farkına varıyorlar. Okumak gerekiyor, ilgilenmek gerekiyor, sevmek gerekiyor. başka bir dünyanın olduğunun farkına varmak gerekiyor hayatımızın içerisinde. Sadece yemek, içmek, eğlenmek ya da işte farklı alanlarda çalışmak değil. Arayınca buluyor insan, çünkü önce aramak gerekiyor. Aradığınız zaman Hacı Bayram Veli'yi buluyorsunuz. Benim temennim insanların Hacı Bayram Veli'yi bulması, sonra o bulduktan sonra da onu anlamaya çalışması. Anladığı zaman Hacı Bayram Veli ve İslam ahlakını çok daha yerinde yaşayacak.
Bulanlar arayanlardır demişler, değil mi?
Evet.
Aramadan hiçbir şey bulunmuyor. Hakikaten bu deryaları da, bu alimleri de arayıp bulmak lazım, bu velileri bulmak lazım.
Evet, istekli olmak, ihtiyaç duymak gerekiyor.
Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin "Ne Oldu Bu Gönlüm" diye bir şiiri de var. Çok güzeldir.
Evet. Şiiri. Türkçeyi çok seviyor. Türkçe anlatıyor, Türkçe konuşuyor. Arapça ve Farsça'nın hakim olduğu bir dönemde kültürel anlamda o hep Türkçeyi savunuyor ve Türkçe anlatıyor dervişlerine. Türkçe de söylüyor, yazıyor. Çok güzel bir şiiridir. "Ne Oldu Bu Gönlüm, Ne Oldu Bu Gönlüm."
Evet.
"Derdi gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, evet. Yandı bu gönlüm.
Evet.
Yanmadı sonra, derman buldu bu gönlüm."
Evet, inşallah İsmail Coşar'dan bunu dinleyeceğiz. Size de armağan edelim. Olur. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. İkinci kez beni ağırladığınız için, TRT'nin bu güzel ekibine, çiçek gülüşlü, bahar bakışlı diyorum sizler için.
Teşekkür ederiz.
Gerçekten hayatımıza renk katıyorsunuz.
Sağ olunuz.
İnsanları sevgiyle ağırlıyorsunuz. Teşekkür ediyorum.
Sağ olunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar.
Çok sağ olun.
Türkiye'ye, tüm insanlığa. Güle güle.
Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Safiye Selma Hançer'le Hacı Bayramı Veli üzerine konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin Gönül Deryası'ndan dökülen Ne Oldu Bu Gönlüm şiirini rahmetli İsmail Coşar'dan dinledik. İsmail Coşar da Mart ayında bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti eşiyle birlikte. Kendisine de tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Efendim, dün Türkiye'nin Ulusal Cemiyeti Türk Kızılay'ın kuruluşunun 152. yıl dönümüydü. Coşkuyla kutlandı. Türk Kızılay Ankara Şubesi Başkan Vekili Hamdi Sıcak telefon attığımızda. Hamdi Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz biz de, Allah razı olsun, iyiyiz.
Bu pandemi günlerinde siz de yoğun mesai harcıyorsunuz. Size öncelikle teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz. Görevimiz, vazifemiz.
Evet.
Milletimiz için, bugünler için varız.
Evet. Ülkemizin evet. Önemli kurum ve kuruluşlarından birisi Türk Kızılay'ı. Nerede bir mazlum varsa, nerede bir yardıma ihtiyacı olan varsa hemen yardıma koşuyor. Ülke sınırlarını aşıyor hatta. Öncelikle sizden Türk Kızılay hakkında genel bir bilgi almak isteriz. Türk Kızılay'ı nasıl kuruldu? Tarihçesi nedir? Bize anlatır mısınız?
Evet, evet. Şu öncelikle tabii TRT Türk Radyosu aracılığıyla sesimizin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum Mustafa Bey.
Teşekkürler.
Tabii özellikle de dün, yani 11 Haziran Türk Kızılay'ımızın 152. kuruluş yıl dönümüydü. Tabii dünyanın dört bir yanındaki tüm Kızılay ailesine, dünyanın dört bir yanındayız. Bu vesileyle selamlarımı iletiyorum. Tabii Kızılay'ımız bir marka. Bilinirliği yüksek ama çoğu kişi maalesef Kızılay'ı sadece kan hizmetleri sunan ya da deprem veya başka bir tür afet anında çadır kuran, ağırlıklı olarak işte afet zedelere destek sunan bir kurum olarak biliyor. Halbuki Kızılay'ımızın hizmet yelpazesi hakikaten çok geniş. Tabii Kızılay'ımız savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuş. Bununla birlikte 1868 yılından bugüne toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi vazifeler de görmüş. Yine örneğin Türkiye Afet Müdahale Planı içinde beslenme hizmet grubunun da koordine edici bir görevimiz var.
Hı hı.
Tabii Türk Kızılay olarak kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik, kadın ve son olarak engelli alanları gibi geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu yöndeki problemlerini, yani bu alanlardaki problemlerini çözmeye çalışıyoruz.
Evet.
Tabii bizim kuruluş tarihimiz 11 Haziran 1868. İlk kuruluştaki ismini isterseniz söyleyeyim. Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kuruluyor.
Evet.
Kızılay'ımız. Daha sonra Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını alıyor. En sonunda Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kızılay adı veriliyor.
Evet.
Tabii 1876 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre zarfında Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar veya sabit hastaneler, işte hasta taşıma servisleri, donatlı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla daha çok savaş alanında yaralanan ya da hastalanan Mehmetçiğimize bu anlamda destek oluyor. Ama tabii bu savaş sırasında ayrım gözetmiyor Kızılay'ımız hiçbir zaman. Savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapıyor. Savaştan etkilenen sivil halkın bakım ve korunması için de çaba gösteriyor.
Hı hı.
Bu anlamda hakikaten çok anlamlı güzel işler yaptığını görüyoruz Kızılay'ımızın. Tabii bu yapılan işlerin hepsi temel ilkeler bağlamında. 7 tane temel ilkemiz var. Bu 7 temel ilke bağlamında gerçekleştiriliyor. İnsanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik ve evrensellik gibi ilkeler var. Bu ilkeler çerçevesinde bütün bu hizmetler üretiliyor Mustafa Bey.
Evet. Pandemi döneminde de siz yoğun mesai harcadınız. Kana olan ihtiyaç gerçekten çok önemli. Bunu daha da iyi gördük, gözlemledik.
Evet, evet.
Bu süreçte ne gibi çalışmalar yaptınız? Bunlardan da bahseder misiniz bizlere?
Tabii ki. Yani COVID tabii çok önemli küresel bir problem ve ülkemizi de çok büyük oranda etkiledi. Kızılay'ımız salgınla başlayan ve tabii devamında Ramazan ayıyla birlikte devam eden çalışmalara imza attı. Türkiye dahil olmak üzere dünyada COVID ve Ramazan ayıyla birlikte 13 milyon kişiye ulaşmış durumdayız. bize akan verilerle baktığımız zaman. 15 Mart 25 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki çalışmalarda toplam genel merkezimiz bağlamında tabii ki bu rakamlar 272 milyon liralık bir harcama yapılmış. Sadece mesela 5 milyon öğün yemek dağıtımının gerçekleştirildiğini görüyoruz bu sahne. Tabii ben Ankara özelinde isterseniz yaptığımız çalışmalara kısaca bir değinmek isterim.
Tabii buyurun.
Tabii Ankara Şube Başkanlığımız hem olağanüstü dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasız kişilere yönelik yardım çalışmaları yapıyor. Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmeye dönük, toplumsal zarar görebilirliği azaltmaya dönük. Tam milli mücadele döneminden bu yana aralıksız çalışmalar yürütüyor Ankara Şube. Çünkü bize bağlı bir aşevimiz var. Bizim bütün çalışmalarımız o aşevi, 101 yıllık bir aşevimiz var. O aşevinden itibaren başlıyor. Tabii insanların zor anında ulaşabilecekleri temas noktası olabilmek gerçekten güzel bir şey. Biz bu amaçla hem gençlik, kadın, ilk yardım, psikososyal destek, sosyal yardım, göç ve mülteci hizmetleri alanlarında faaliyetler ürettik. Tabii 11 Mart 2020'de bu start verildi biliyorsunuz. Ülkemizde de ilk COVID vakası görüldü. O günden bugüne Şube Başkanlığımızın gündemi de büyük bir oranda bu tarafa kaydı. Tüm dünyanın yoğun bir mücadele verdiği süreçte ihtiyaç sahiplerine daha fazla ve daha hızlı ulaşarak normal zamanlardan daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldık. Tabii biliyorsunuz yine Mustafa Bey salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımızca bir Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Bunlar evet. Valiliklerimiz bünyesinde
çok
kurulmuş olan.
Çok çalışmalar yapıyorlar evet.
Evet evet. Bu biz de Kızılay olarak destek grubu içerisinde yer aldık. Özellikle sokağa çıkma yasağı olan günlerde hassasiyet durumlarına sahip bireylere destek olmaya çalıştık. Özellikle yasaklı günlerde dediğim gibi ihtiyaç sahiplerine işte sıcak yemek, pide, su dağıtımı yanında gıda paketleri ve özellikle bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan hijyen paketlerine ulaştırdık. Bizim Ankara Şube olarak hızlı bir şekilde bir sosyal destek hattı kurduk bu süreç içerisinde. Biliyorsunuz afet acil durumlarda normal zamanların çok üstünde sağlık, gıda gibi ihtiyaçları karşılamada özellikle dezavantajlı gruplar çok daha fazla riskli konuma geliyor. Sağ çalışmaları doğrultusunda mültecilerin de başvurabileceği Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü ile birlikte bir sosyal destek hattı projesini hayata geçirdik. Bu hat aracılığıyla ayrım gözetmeksizin, yani yabancılar da dahil ettiğimiz bir destek hattı bu. Hı hı. Şubemize ulaşan her kişiye 3 dilde yayın yapıyor bu hattımız. Arapça, Farsça ve Türkçe destek veriyor. Dolayısıyla mülteciler de içine alan, göçmen grupları da içine alan ki en dezavantajlı gruplardan bir gruptu onlar biliyorsunuz. Bunlar da bizden destek alabileceği şekilde bir sosyal destek hattı kurduk. Sosyal destek hattıyla salgın sonrası özellikle bireylerde ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması, etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönme sürecinde baş etme mekanizmalarını güçlendirme yönünde bir psikososyal destek hattı olarak kuruldu. Burada hem psikologlarımız hem sosyal hizmet uzmanlarımız görev aldılar. Tabi bu hattımız hala hizmeti sürdürmeye devam ediyor. Özellikle 13 Nisan'dan bugüne kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da bu hattımıza yönlendirilen epey bir kişi oldu. Bu sayı biz günlük ortalama 2000'e yakın çağrı aldık. Fakat tabi sosyal destek hattımızın, çağrı merkezimizin kapasitesinin düşük olması hesabıyla bu sayı kayıt altına alabilen sayı 5300 oldu. Bu sayıya göçmen grupları da dahil. Tabi sosyal destek hattımıza özellikle başvuran 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını evlerine ulaştırmaya gayret ettik. Maaş çekimlerinden tutun da sağlık kuruluşlarına taşınmasına kadar, hastanelere taşınmasına kadar çok fazla miktarda bu süreçte hizmet üretildi bu kısa süre içerisinde. Bunun dışında Mustafa Bey bir arşivimiz var. İstiklal mücadelemizin en zorlu yıllarında ortaya çıkmış bir arşivi. Doktor Naki Akerman Ulucanlar arşivi.
Evet.
Tabi arşivimiz kurulduğu dönemdeki aynı heyecan ve çaba ile özellikle bu dönemde ihtiyaç sahiplerine el uzattı. Normal şartlarda vatandaş kendi imkanlarıyla arşivimize ulaşıp oradan sıcak yemeğini alabilirken özellikle bu süreç salgın süreci sosyal mesafe gerektiren özellikle bulaşma riskinin en aza indirilmesi gereken işleri gerektirdiği için bizler de çok hızlı bir şekilde sistem değişikliğine gittik ve evlere paketleme sistemine geçtik. Ramazan ayında da ortalama günlük 14-15 bin kişiye paketleme şeklinde yemek hizmeti ulaştırdık. Toplam özellikle 10 ay içerisinde 83 bin haneye ulaşmışız örneğin Mustafa Bey. 410 bin kişiye tekabül ediyor bu. Toplamda porsiyon olarak baktığınızda 1 milyon 200 bin porsiyonluk bir yemek Ankara'mızın hizmetine sunulmuş durumda.
Çok büyük bir hizmet.
Evet, evet. Ama bu yöndeki tabii hizmetimiz sürüyor. Yani bitmiş değil. Paket sistemimiz devam ediyor. Çünkü aşevi hizmetimiz 365 gün devam eden bir hizmet.
Hı, evet.
Bunun yanında bizim iki tane çocuk koruma merkezimizde, Şehit Ferhat Önder Çocuk Koruma Merkezi ile Keçiören Çocuk Koruma Merkezi'nde yani bu da bize özgü, şubeye özgü bir çalışma. Koruma faaliyetleri ve psikososyal destek sunan bir şubeyiz bu anlamda. Bu süreçte yine Türk vatandaşları yanında mültecilere de arkadaşlarımız ulaştılar. Koruma faaliyetleri uzaktan tabii koruma faaliyetleri yapıldı. Telefonla psikolojik destek verildi birçok kişiye. Saatleri varan psikolojik görüşmeler yapıldı bu hatlardan. Özellikle yerinden edilmiş çocukların, ailelerin iyilik hallerini yükseltmeye dönük çalışmalar bunlar. Bu aynı zamanda hem Türk vatandaşlarına hem de yabancı uyruklu vatandaşlara sunduğumuz hizmetler. Evet. Bunun dışında bir sosyal hizmet merkezimizde sürdürüldü bazı çalışmalar. Özellikle barınma konusunda burada çözüyoruz. Özellikle Ankara'ya gelen imkan olmayan, konaklama imkanı olmayan, yemek ulaşım kısıtlaması yaşayan, sıkıntısı yaşayan ailelere de bu anlamda bu hizmetler sunuyoruz. Sosyal hizmet merkezimizin içerisinde.
Evet. Terör uzmanı Abdullah Ağar Twitter'da paylaşmış. Onu da sizlerle ve dinleyicilerimizle paylaşmak isterim.
Evet.
Demiş ki 22 saat önce paylaşmış. Ben de bir Kızılay bebesiyim biliyor musunuz? Çok ekmeğini yedim. İlk tatilimde Kızılay sayesinde gittim. Denizi ilk Kızılay sayesinde gördüm. Rahmetli babam bir Kızılaycıydı. Onunla Uğurcanlar'da yeni doğanda fakir insanlara ekmek, aş çok dağıttım demiş.
Çok şükür. Çok şükür. Yetiştirdiğiniz nice güzel insan işte yetişmiş olan. Hakikaten böyle Kızılay hakkında çok güzel sözler sarf ediyor. Ve bu şekilde hakikaten çok fazla insan var bu sorumluluğu. Çok fazla. Yani bu Kızılay'ın ekmeğini yemiş, büyümüş, oradan belli bir noktaya gelmiş çok insanımız var. Şükürler olsun. Yani Kızılay milletimizin bir kurumu. Yani kesinlikle bunu bilmek lazım. Buna göre de sahip çıkmak gerekiyor. İzninizle ben biraz da sosyal yardım çalışmalarına değinmek isterim Mustafa Bey.
Tabii ki.
Fırsat vermişken. Yani pandemi devamında Ramazan ayı boyunca tabii değerli bağışçılarımızın desteğiyle binlerce gıda ve hijyen kolisini ailelere ulaştırdık. Bütün bu bunun yanında birçok hastanemize maske ve hijyen desteği verdik. Özellikle farkındalık oluşturma amaçlı kadın kollarımızın öncülüğünde evinde kalan kadın kolları gönüllerimize evinde imkanı olanlara uygun kumaş ve diğer malzemeleri ulaştırdık. Evde maske üretimi gerçekleştirildi örneğin bu süreçte. Bu maskeler de yine ihtiyacı olan hastanelerimize teslim edildi. Bu da güzel bir farkındalık çalışmasıydı. Tabii burada bu çalışmanın çoğu gönüllü olarak yanımızda yer alan değerli kardeşlerimizin destekleriyle gerçekleşiyor bu sabah. Yani Kızılay bir iyilik hareketi olarak asıl gücünü hakikaten gönüllü olarak faaliyetlerimize katılan ve sahada canla başla hiçbir maddi beklentisi olmadan çalışan kardeşlerimize alıyor. Yani asıl güç bu. Bağışçı olarak vatandaşlar destek veriyor. Biz organize ediyoruz. Yine gönüllü kardeşlerimiz bu çalışmalarda da bize sınırsız destek vererek ihtiyaç sahiplerine, yoksula, mağdura ulaşmamızı sağlıyor.
Evet.
Yani hem bağışlarımıza hem
de samimice yapılır zaten.
Kesinlikle. Gönülden yapılıyor. Gönlünü vererek yapıyor birçok vatandaşımız bu. Yani biz kapıda hakikaten bizi zorluyorlar. Biz hangi faaliyetlerinize katılabiliriz diye hepsine çok teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Hem bağışlarımıza hem de gönüllü olarak faaliyetlerimize aktif olarak yer alan kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.
Evet,
bu yıl ben son bir söz. Bu yıl şubemizde pandemi sürecinden önce bir engelli birimi kurmuştuk. Engelli kardeşlerimizin hep alan el konumunda olduğu gibi algıyı tersine döndürmek için de engelli kardeşlerimizle kurulan bir birimdi burası. Bu yıl gönüllülerimiz arasında bu özel kardeşlerimiz, yani engelli kardeşlerimiz de vardı. Engelli kardeşlerimiz bu yıl bize sahada her tür yardımda desteklerini esirgeyemediler. Hepsine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey.
Evet, bizler de teşekkür bize ediyoruz.
Yayın aldığınız için.
Estağfurullah. Tamam. Yayınımıza katıldığınız için esas biz size teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
Çok sağ olun Mustafa Bey. İyi
çalışmalar. Allah devletimizin başından eksik etmesin Türk Kızılay'ı.
Amin. Amin, amin. Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Kızılay Ankara Şubesi Başkan Vekili Hamdi Sıcak bizlerleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Oo, vay hak! Konuşmayı bilmek için dinlemeli kat be kat. Bildiğini yazmak için okumalı kat be kat. Nerede kaldı diyordum ki geldi bizim keçi inat. Ah kara gözüm, benim sohbeti tatlım. Buyur bakalım sivri sakallım. Gel de iki söz edelim. Bir sen söyle, iki de ben deyim. Aman diyeyim, gelemem efendi, sen çok konuşuyorsun, kafam şişiyor sonra. Efendim biraz da sen konuş, ben dinleyeyim. Lafın ucunu tuttuğumu bırakmıyorsun ki Hacivat. Karagözüm, laf konuşmak da sanattır. Her adamın işi değil. Bak yine başladı kendini övmeye. Gel ki yüzüm handelensin, dinleyenler neşelensin. Her horoz kendi çöplüğünde eşelensin. Hadi bakalım başka kapıya. Yar bana bir eğlence aman aman. Ya bağırmasana be Hacivat. Dost bana bir eğlence aman aman aman. Bak gelirsem sesini keserim ha. Gel benim çeşmin ağzım. Gelemem kapıcı ağzım. Gel benim eli, yüzü, gözü karam. Kömür taşıdım ondandır Hacivat. Gel benim haldaşım, yoldaşım, arkadaşım. Gelemem falandaşım, filandaşım. Efendim neden gelmezsin? İşim var Hacivat, başka zaman gel. Ne işin varmış canım? Pirincin taşını ayıklıyorum. Neyi sayıklıyorsun? Sayıklamıyorum ya, ayıklıyorum. Neyi ayıklıyorsun? Pirincin taşını, pireli saçını mı? Ya mahsus mu yapıyorsun yoksa sağır mı oldun? Anlamazdan gelip damarıma basarsın ha. Şimdi görürsün sen. Bekletme kara gözüm. Her geçen gün ömürdendir. Al bakalım Hacivat, yumruğum demirdendir. Ah ah benim sol gözümün yanındaki... Seni gidi geveze seni, lafa bak lafa. Niye vurursun efendi? Az bile sana. Sağ gözüm demiyor da solun yanındaki diyor yahu. Efendim laf olsun diye dedim. Ben de laf olsun diye vurdum zaten Hacivat. Yok canım, baya baya vurdun. Sen de ısrarla hak edip durdun. Efendim dili dönmeyenin eli çalışırmış. Dönmüyorsa dili eline karışırmış. Diyorum ki çok laf bilmeyenin aklı kıt olurmuş. Bence çok konuşanın düşünmesi zor olurmuş. Efendi, cahil susar, alim konuşursa eğer. Sustuğuna bakma, olgun başak boyun eğer. Demek ki ne çok konuşan alimdir, ne de her susan cahil. Şimdi doğruyu dedin işte Hacivat. Söyle bakalım niye geldin? Pazara gidelim diyecektim efendim, geliyor musun? Ya baştan böyle sorsan olmuyor mu Hacivat? Ben gelmiyorum hadi, sen git sonra giderim ben. Peki Karagözüm, görüşürüz sonra. İyi hadi güle güle.
Baharın gülleri açtı ah.
Ah mahallemizin neşesi Karagöz Bey efendiciğim.
Sen nereden çıktın be mahallenin çıt kırıldım çelebisi.
İlahi Karagöz neşeniz daim olsun. Nasılsınız efendim?
Sağ olasın, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Ne yaptım ki yahu teşekkür ediyorsun?
Ah çok naziksiniz.
İncelip durma çelebi, kırılacaksın şimdi yahu.
O sizin inceliğiniz canım.
He tamam oldu. İyi o zaman hadi görüşürüz.
Durun yahu. Nereye gidiyorsunuz kuzum?
Sorunun cevabını aldın ya.
Efendim öyle olur mu hiç? Onlar soru değil. Girizgah. Adettendir.
He adetten demek.
Evet.
Laf olsun diye yani öyle mi?
Evet.
Bir de evet diyor ya. Yıkıl karşımdan.
Aa, ah. Birden çirkinleştiniz.
Uzatma çelebi pataklarım ha.
Aman durun canım. Şiddete ne lüzum var. Ben çekilir giderim.
Seni gidi kibarlık oyuncağı seni. Allah Allah şuna bak ya. Başıma ağrılar girdi be. Uf.
Kehlü tüzavada avladım, kanadını çam dılına bağladım, şimlimlehle şimlimlehle oynadım.
Hımının karagöz mü o be?
Hangisi?
Seni diyorum be.
Ha evet benim yahu Himmet ha.
Ne kadar süzülmüşsün, zor tanıdım seni be.
Sahi mi ya?
Nasılsın?
Gerçekten mi soruyorsun?
Adam ayarını kaçırmışlar. Normal soruyorum işte. Nasılsın Karagöz?
İyi değilim Himmet ağa.
Hayrola be?
Ya başım ağrıyor günlerdir.
O da bir şey mi? Benimki haftalardır ağrıyor.
Başın mı?
Evet.
Efendim uyutmuyor ama benimki.
He sıfır uyku aynı.
Ya bak şöyle arka taraftan şöyle yana doğru değil mi? Hayır ya öne doğru.
Tamam işte be yandan öne doğru aynı ağrı.
Çok kötü efendim.
Neler çekiyorsun bir bilsen. Başka nasılsın?
Dizlerim ağrıyor Himmet ağa. Merdiven inemiyorum bayağıdır.
Oho o da bir şey mi be? Ben hem çıkamıyorum hem inemiyorum.
Sahi mi ya?
Tabii canım.
Bir senedir böyle benimki ama.
Benimki yıllardır aynı.
Geçmiş olsun Himmet ağa.
Daha nasılsın?
Efendim bir de gözlerim. Kuruluk değil mi? Hayır ya
bulanık mı görüyor?
Ya hem de nasıl?
O da bir şey mi be? Benimki buz bulanık görüyor be.
Efendim kulağımda da bir çınlama var.
Hem de nasıl? Aynı.
Ya ama olmaz ki böyle canım.
Olmaz olur mu? Ötüyor bildiğin.
Ya o değil.
İki kulağımda da var o değil. Öbürü de değil ikisinde de var aynı.
Ya fenalık geçireceğim ha.
Hem de ne fenalık. Bende de aynı.
Ya adam bir de beni dinle be.
Dinliyorum ya Karagöz. Ama dertliymişsin sen de ha.
Ya kendin sorup kendin cevaplıyorsun. Benden dertliymişsin yahu.
Seninle de hiç konuşulmuyor be.
Sanki seninle çok konuşuluyor. Kaybol şuradan be.
Konuşma be. Aha gidiyorum.
Giderse git görgüsüz.
Sensin o. Aman dur ne yapıyorsunuz canım? Hacıvat'a dua et yoksa pataklardım seni.
Gel kaçma buraya gel. Gel bakayım bırak Hacıvat'ı. Bırak tutma beni. Şimdi görürsün seni.
Aman Karagöz'üm dur yahu ne oluyor?
Kaçarsın işte öyle. Şuna bak.
Koca koca adamlarsınız yahun niye bağırışıyorsunuz?
Ne kadar görgüsüz varsa beni buluyor Hacıvat.
Karagöz'üm yapma ne yapıyorsun? Koskoca adamsın yakışır mı bize? Senin canın başka bir şeye mi sıkkın bakayım?
Yok bir şey.
Var bir şeyler efendim var bir şeyler. İyi misin?
Bana bak. Laf olsun diye mi soruyorsun yoksa gerçekten merak ettiğin için mi sordun?
Aşk olsun Karagöz'üm. Gerçekten soruyorum efendim.
İyi değilim Hacıvat.
Karagöz'üm neyin var? Pek bir mutsuz görünüyorsun.
Sorma Hacıvat. Günlerdir dişim ağrıyor.
Senin hala dişin mi var yahu?
Var tabii canım. Her 100 yaşına girince yenisi çıkıyor.
Ağrıyor
işte. Seninki de ağrıyor mu?
Yo.
Hayret.
Niye ağrıyor ki?
Benim dişim mi?
Evet.
Çürümüş.
Vah vah. Geçmiş olsun efendim. Bir hekime gösterseydin ya.
Gösterdim.
Ne dedi?
Geçmiş olsun dedi.
Başka?
Çıkarken kapıyı ört dedi.
Yahu ikisinin arasında ne söyledi?
Ha ilaç verdi. Kullan gel dedi. Çekecekmiş herhalde.
Allah şifalar versin Karagöz'üm.
Amin.
Yapabileceğin bir şey var mı?
Yok Hacıvat. İlaç bitsin tekrar gideceğim işte ya.
Beraber gidelim olmaz mı? Haber et bana tamam mı?
Olur Hacıvat. Beraber gidelim valla. Güç verirsin bana ha. Bir dakika. Aha geçti.
Ne geçti?
Yahu dişimin ağrısı geçti.
Aman ne güzel efendim.
Ya Hacıvat ne güzel dinliyorsun be. Hiç lafımı da kesmedin ha.
Dostun derdiyle dertlenmek lazım efendim. Söz kesmek olur mu hiç?
Adamlar ben ne söylesem ikimizini söyledi. 2 dakika dinlemediler beni be.
En büyük ayıp birisi derdini anlatırken üste çıkmaya çalışmaktır. O da bir şey mi deyip hiçe saymak büyük görgüsüzlüktür Karagöz'üm.
Hay ağzın bal yesin Hacıvat. Demek ki gerçek dost... Derdini dertlenen, sözünü kesmeyenmiş.
Efendim, perdemiz bir ibrettir. Arif olanlar anlar. Hisse verdiysek ne âlâ, sebeplensin tüm canlar.
Eğlencedir üstünde köpük köpük çağlayan, derininde saklanır ığıl ığıl ağlayan. Yıktık perdeyi eyledik viran, varıp da sahibine haber verelim hemen.
Her cuma, aynı saatte, Hayatın Sesleri programında... Gölgenin sesini duyarsanız aman kulak kabartınız. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.